Ayrım 8. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 109. Erbakan sahneye böyle çıktı. İslamcı siyasi hareketin önderi olarak sahneye çıkan ilk isim Profesör Necmettin Erbakan oldu. Türkiye Odalar Birliği Genel Sekreteri ve sonrasında başkanı olan Profesör Erbakan, 1969 tarihinde Başbakan Süleyman Demirel tarafından o görevden alındı. Erbakan bunun üzerine Adalet Partisi'ne gidip Konya'dan milletvekili adayı oldu. Adalet Partisi lideri Demirel müracaatını geri çevirdi. Necmettin Erbakan bunun üzerine Konya'dan bağımsız aday olarak seçime katıldı ve seçilip TBMM'ye girdi. Peşi sıra tarihler 1970'i gösterdiğinde Milli Nizam Partisi'ni kurdu ki Cumhuriyet sonrası ilk İslamcı parti odur. Ancak çok sürmedi bu parti laikliğe aykırı olmaktan Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Necmettin Erbakan bu kapatma sonrası önce Almanya'ya, bilahare İsviçre'ye geçerek orada yaşamaya başlar. Sonrası ilginç. Milli Nizam Partisi'ni kapatan irade Erbakan'ın İsviçre'den gelmesine aracı olur. Adalet Partisi, asker ve Erbakan. Aracı olan isim 12 Mart muhtırasının güçlü ismi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'dur. Neden mi Erbakan'ı geri getirdiler? Yeni bir parti kurması için. Amaçları ne miydi? Kurulacak bu partinin Adalet Partisi'ni bölüp onun iktidar olmasını engellemekti. Oyun böyle kuruldu ve kurulan oyun tuttu. İsviçre'den dönen Erbakan Milli Selamet Partisi'ni kurarak Adalet Partisi'ni böldü ve iktidar olmasını engelledi. Sonrasında Erbakan'ın partisi CHP ile koalisyon hükümeti kurdu. Tam bu noktada 1992 yılında dönemin başbakanı Demirel'in yaptığı Körfez ülkeleri seyahati esnasında yanımda oturan Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'tan dinlediğim bir anekdotu aktarayım. Demirel Erbakan Ilıcak. Yıl 1969. Sıkı Demirelci olan Kemal Ilıcak bir Ankara ziyaretinde Başbakan Demirel ile makamında sohbet etmektedir. Tam o esnada TOB Başkanı Profesör Necmettin Erbakan içeri girer. "Sayın Başbakanım, kusura bakmayın rahatsız ettim ama Fransa'ya gidiyorum. Bir emriniz var mı?" diye geldim. "Demirel, hiçbir ricam yok. Gel seni Kemal Ilıcak Bey ile tanıştırayım." Erbakan, "Tercüman gazetesi sahibi olan Kemal Ilıcak mı?" Demirel, "Evet o." Erbakan, "Sayın Ilıcak, sizinle gurur duyuyoruz. Türk matbuatında sizin gibi milliyetçi, mukaddesatçı bir patron olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İstanbul'a geldiğimde sizi ziyaret etmek isterim." Kemal Ilıcak, "Memnun olurum Sayın Erbakan." Erbakan, "Efendim, ben ikinize de Allah'a ısmarladık diyorum." Demirel, "Güle güle hoca." Demirel Erbakan için "Neden başıma bela olur?" dedi. Erbakan odadan çıktıktan sonra Kemal Ilıcak sorar. "Efendim, Sayın Erbakan'a neden hoca dediniz?" Demirel, "Necmettin Bey benim İTÜ'den okul arkadaşımdır. O zamanlarda da hoca derdik. Zira çok dindar. Ayrıca kendi ekibi ve özel cemaati var." Kemal Ilıcak, "Cemaat derken?" Demirel, "Namazlı, abdestli, kendine bağlı bir grubu var." Kemal Ilıcak, "Efendim, madem öyle siyasette ondan faydalansanız." Demirel, "Deli misin?" Kemal Ilıcak, "Neden?" Demirel, "Başıma bela olur." Kemal Ilıcak, "Nasıl?" Demirel, "Erbakan Hoca yetinmeyi bilmez, hep ister. Hangi makamı versen bir üstünü talep eder." Kemal Ilıcak, "Başbakanlığı isteyecek hali yok ya." Demirel, "İster ister, onu da ister. Hoca bana İTÜ'de büyük bir oyun oynadı." Kemal Ilıcak, "Nasıl?" Demirel, "Talebe cemiyeti başkanı bendim. Hocayı ekibimize aldım. Sonra beni devirip kendisi başkan oldu. Çok teşkilatçı ve arkadaşlarıyla dayanışma halinde. Her şeyi Allah rızası olarak sunuyor. Öyle olunca Allah ile yarışmak mümkün mü? Maazallah Adalet Partisi'ne alsam yarın Allah diyerek karşıma dikilir." Milli İslamcı. Evet, ilk İslamcı siyasi lider olan Profesör Necmettin Erbakan Hoca, 1980 darbesi sonrası siyasi serüvenini Refah Partisi ile sürdürdü ve 1996'da başbakan oldu. Tarihin tanıklığı ile kanıtlı, Erbakan İslamcı çizgisine rağmen milli kalabilen az sayıda isimden biridir. Yukarıda belirttik, emperyalistler için inanç ve etnik kimlik en büyük nüfuz alanlarıydı. Bu itibarla hem İslamcı hem milli kalabilmek zordu ama Erbakan Hoca bunu başardı. Bu arada Türk siyasetinde Fethullah Gülen'e zerre itibar etmeyen siyasilerin de başında gelmiştir. Gelelim Erbakan Hoca'nın gençlik örgütlerine ki en bilineni Akıncılar Teşkilatı'ydı. Ülkücülerin yeşil komünist olarak tanımladıkları Akıncılar sol ile iyi anlaşır, namaz kılmak için camiye giden ülkücülere kavmiyetçi köpekler deyip saldırırlardı. Yukarıda belirttik, Tayyip Erdoğan işte o Akıncı gençlik önderlerinden biriydi. Erbakan'ı hıçkırıklarla ağlatan haber ve bir fotoğraf, yıl 2001. Akıncı gençlik önderi Tayyip Erdoğan, milli görüş gömleğini çıkarıyoruz diyerek Erbakan hareketinden ayrılır ve kendisi gibi ayrılanlarla beraber yeni bir parti kurmak için kollarını sıvar. Bu çerçevede iç ve dış destekler arar. Dış destek bağlamında dünya Yahudi liderlerinden Siyonist lider Abraham Foxman ile İstanbul'da gizli bir görüşme yapar. Bu görüşme bu satırların yazarı tarafından öğrenilir ve o dönem yazdığı Star gazetesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. Osman Yumakoğlu'nun aktarımı ile Erbakan o haberi gazetede görür görmez hıçkırıklara boğulur. Sesli hıçkırıklar üzerine telaşa kapılan merhume Nermin Erbakan telaşla sorar. Necmettin Bey, Necmettin Bey iyi misiniz? Erbakan Hoca'nın hıçkırıkları bir süre sonra diner ve şu karşılığı verir. Şükür Rabbime iyiyim, ben bunların ahiretteki haline ağlıyorum. Mahşerde bunun hesabını nasıl verecekler? Keza aynı Erbakan vefatının bir gün öncesinde Namık Kemal Zeybek ile Şevket Kazan'ı hastane odasında kabul eder. Erbakan başını doğrultmak ister ama başaramaz. Zeybek'e işaretle yaklaş der ve şunu söyler. Bunlar ülkeyi felakete yıkıma götürüyor. Ne olur durmayın, engelleyin. Bunlarla mücadele edilmezse ahirette vebal vardır. SİHA ve cemaatler. 1970'lerin başında zemin bulan İslamcılar partileşmenin yanı sıra pek çok cemaat örgütlenmeleri yaptılar. İskenderpaşa cemaatinden Fethullah Gülenlere, Erenköy grubundan Çarşamba cemaatine, Işıkçılardan Kadiri ve Helvetilere, Nurcuların okuyucu yazıcı kollarından Yahyalı cemaatine kadar abartısız onlarca dinci yapı yine o dönem palazlandı. Bunun açıklaması SİHA'nın açık desteğiydi. O kadar ki 12 Eylül darbesi günlerinde Fethullah Gülen'in darbeci generaller tarafından özel olarak kollandığı artık kanıtlıdır. 1980 darbesi pek çok bakımdan büyük bir kırılmaydı. Devrimci ve ülkücü gençlerde amiyane tabirle jeton ilk defa o dönem düştü ve sorgulamalar yapılmaya başlandı. 12 Eylül ile beraber TSK'daki devrimci ve ülkücü subaylar yine büyük ölçüde tasfiye edildi. Derken tam o günlerde Türkiye'nin gündemine Asala girdi. Bu Ermeni terör örgütü Türk büyükelçilikleri ile büyükelçilere saldırı ve suikastlar yapmaya başladı. 6-7 Eylül olayları. İşte milli derin devlet refleksi sayılabilecek eylemlere bu dönem tanık olundu. Öncesinde milli denilebilecek bu tür operasyonlardan bilineni şunlardı. Birincisi 6-7 Eylül 1955'teki İstanbul yağması hadisesi. Kıbrıs'ta Rum EOK çetesi Türkleri katletmeye başlayınca Türk istihbaratı kamuoyunu hazırlama ve sonrasındaki planları uygulama adına Atatürk'ün Selanik'teki evini bombalattı. Bu haber üzerine İstanbul halkı ayağa kalkarak Rumların dükkan ve mallarına karşı büyük bir yağma olayını başlattı derken Kıbrıs'ta katliamlar durdu. Ardından Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbullu Rumlarla Batı Trakyalı Türklerin takası işlemi başlatıldı. İkinci milli operasyon 1970'lerde Kıbrıs planlarını düşmana veren Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'a suçüstü yapılmasıydı. Asala'ya karşı ülkücüler. Ermeni Asala olayında devletin kullandığı isimler ülkücülerdi. Başta Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Oral Çelik ve Alaaddin Çakıcı olmak üzere ülkücü kökenli pek çok isim Avrupa'da faili meçhul eylemler yaptı. Ülkücülerin bu operasyonlarda kullanılmasının hikayesi şudur. Ermeni örgütü Asala ard arda büyükelçilerimizi öldürünce konu milli güvenlik kuralına gelir ve misilleme yapalım teklifi seslendirilir. Bu teklife dönemin MİT müsteşarı Kor General Hamza Gürgüç karşı çıkar. Devlete cinayet işlemek yakışmaz. Ayrıca böyle bir şey yaparsak diplomatlara saldırılar artar. Evet, bunu söyleyen asker kökenli MİT müsteşarıydı. Ancak ilerleyen süreç içinde kamuoyu baskısı artınca misilleme kararı verilir. Misilleme projesinin başında Kenan Evren'in MİT'te dış istihbarata bakan kızı Şenay Gürvit ile damadı Erkan Gürvit vardır. Süleyman Yenilmez, Hiram Abbas ve Nuri Gündeş isimleri de kurma ekiptedir. Abdullah Çatlı sahnede. Nuri Gündeş şu teklifi yapar. Eylemlerde kendi elemanlarımızı kullanır yakalatırsak uluslararası arenada zora gireriz. Avrupa'da bulunan ülkücülerden yararlanalım. Onlar devleti sever, biz de onlara geriden destek oluruz. Önce Fransa'da bulunan kaçak ülkücü Abdullah Çatlı ile temas kurulur. Akabinde MİT yöneticisi Mete Günyol Viyana'da Abdullah Çatlı ile buluşup şu teklifi yapar. Sizden Ermeni Asala katillerine karşı vatana hizmet görevi istiyoruz. Çatlı şu şartları ileri sürer. 1. Tutuklu olan Alparslan Türkeş serbest bırakılmalı. 2. Asala operasyonlarına katılacak olan isimlerin aramaları kaldırılmalı ve Türkiye'ye geri dönebilmeleri sağlanmalı. 3. Eylem grubu oluşturmak için cezaevinde olan 25 ülkücü tahliye edilmeli. Bunlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu idi. Mete Günyol ertesi gün cevabı Çatlı'ya aktarır. 3. madde hariç ilk ikisi kabul. Abdullah Çatlı zoraki kabul edip harekete geçer ve yeni bir vurucu ekip oluşturur. Çatlı'nın topladığı ekibe ilaveten MİT'ten Hiram Abbas başkanlığında ikinci bir ekip oluşturulur ve Çatlı'ya her türlü destek verilir. İşte yapılan eylemler. Bu karar ve oluşumlar sonrasında yapılan eylemlerin bilançosu şudur. 1. 14 Kasım 1982, Hollanda Utrecht, Nubar Yalımyan'ın öldürülmesi. 2. 22 Mart 1983, Fransa Paris, Ara Toranya'nın otosuna bomba konulması. 3. 3 Temmuz 1983, Fransa Paris, Ara Toranya'nın babasının emlak dükkanına bomba konulması, Ermeni kitap evinin bombalanması. 4. 7 Temmuz 1983 Hollanda Hengelo Suriz Ermeni kahvesinin taranması. 5. 8 Temmuz 1983 Hollanda Enşehir'de Ermeni Gençlik Örgütü ve lojmanlarının kundaklanması. 6. 27 Temmuz 1983 Fransa Alfortville Ermeni Kültür Evi ve Asala'nın basın bürosunun bombalanması. 7. 28 Temmuz 1983 Fransa Paris Ermeni Kültür Evi, Radyo Evi ve Basın Bürosu'nun bombalanması. 8. 6 Aralık 1983 Fransa Paris Ara Toranya'nın otosuna ikinci bombanın konulması. 9. 17 Mart 1984 Fransa Marsilya Ermeni Gençlik Örgütü binasının bombalanması. 10. 1 Mayıs 1984 Fransa Paris Henri Papazian'ın otosuna bomba konulması. 11. 4 Mayıs 1984 Fransa Alfortville Ermeni anıtı, Ermeni Gençlik Örgütü binası, spor salonu ve karakol ile itfaiye binasının bombalanması. 12. 24 Haziran 1984 Fransa Paris Ermeni Gençlik Yurdu'nun bombalanması. 13. 25 Kasım 1984 Fransa Saipleyel 16 Ermeni örgütünün yaptığı konser salonunun bombalanması. 14. 15 Aralık 1985 Fransa Lyon Hayk Demirmencioğlu'nun öldürülmesi. 15. Agop Agopyan'ın öldürülmesi. 16. Pire Atina arasında iki Asala teröristinin boğazlanarak infaz edilmesi. 17. Eyfel Kulesi yakınında Ermeni teröristlerinin kaldığı eve baskın yapılıp 4 teröristin infaz edilmesi. Nuri Gündeş Çatlı Çakıcı. Abdullah Çatlı bütün bu süreçlerde Hiram Abbas'ın yanı sıra MİT İstanbul Başkanı Nuri Gündeş ile temasladır ki Gündeş bu durumu NTV canlı yayında itiraf etmiş ve Abdullah Çatlı ile Alaaddin Çakıcı'dan saygıyla bahsetmiştir. Sonrası şudur, devlet Çatlı ile arkadaşlarına verdiği sözleri tam olarak yerine getirmez. Abdullah Çatlı yaşadığı hayal kırıklığını kendisi gibi Fransa'da kaçak olan sol önderlerden Sarp Kura'ya şöyle aktarır. Siz de biz de kurbanlarız, kullanıp atılıyoruz. Söylesene biz niye kavga ettik? Yıllar sonra ülkücü kökenli önemli bir devlet görevlisinin özel gayretiyle Abdullah Çatlı'nın başka bir isimle ülkeye dönmesine izin verildi. Çatlı'ya verilen kimlikte Mehmet Ağar'ın imzası vardı. Çatlı artık emniyet ile beraber çalışacaktı. Abdullah Çatlı polis özel harekat timleri ve JİTEP mensupları ile beraber bazı eylemler yaptı. PKK'lı eroin tüccarlarına infaz. PKK'ya yardım eden eroin kaçakçılarının infazı olan o eylemlerin yine devlet kararının sonucu olduğu ortada. Zira tam o süreçte dönemin başbakanı Tansu Çiller İstanbul'da bu konuyu gündeme getirmiş ve adeta alınan devlet kararını ifşa etmişti. Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım ve Medet Serhat gibi isimler polis üniformalı ve araçlı isimler tarafından alındıktan birkaç gün sonra cesetleri Adapazarı civarına atıldı. Kuşkusuz bu tür cinayet ve metotlar sorgulanabilir. Dahası demokratik rejim bağlamında teorik olarak karşı çıkılabilir. Ancak bir ülke açık ve ağır bir ihanet saldırısına muhatap ise kural dışı metotlar söz konusu olabilir ki yukarıda aktardım aynı şey Almanya, İtalya ve İngiltere'de oldu. Türkiye'nin beceremediği şey bu tür operasyonları gizleyememesi ve daha kötüsü yüzüne bulaştırmasıdır ki bunda CIA'nın payı göz ardı edilmemelidir. Çeteleşme ve susurluk. Hayır, bu ifadelerimle elbette devlet içinde zaman zaman uç veren çeteleşmeleri kutsuyor değilim. Ancak devlet denilen organizasyonlar bazen böyle davranabiliyorlar. Devletteki bu tür çeteleşmelerin olumsuz pek çok yanı var ve bunlar Türkiye'de görüldü. Özel hareket mensubu bazı isimlerle kimi polis müdürlerinin şahsi çıkarları adına yanlışlıklar yaptığı biliniyor. El koymalar, haraç almalar ve yapılan tahsilatlar. Bunu doğrulayan belge malum Susurluk'taki kaza olayıdır. Abdullah Çatlı Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve DYP Milletvekili Sedat Bucağ'ın kaza yapan aynı otodan çıkmaları her şeyi anlatan fotoğraftır. Daha ötesine gideyim. Bu çeteleşme o dönem siyasette de kullanılmıştır. Doğu Perinçek bu iddialar bağlamında Çiller Özel Örgütü başlığı ile kitap bile yazmıştır ki oradaki iddialar dehşet şeylerdir. Mesela Çiller'in Abdullah Çatlı ile kimi özel harekatçıları nasıl kullandığına dair satırlar mevcuttur. Mesut Yılmaz'a kumarhanede yumruk. Tansu Çiller'in o dönem sarf ettiği devlet için kurşun yiyen de kurşun atan da şereflidir ifadesi kamuoyunda çeteleri kutsamak ve PKK'lı iş adamları öldürenleri alkışlamak olarak yorumlanmıştır. Çeteleşen o devlet görevlilerinin yaptırdığı bir başka eylemde Mesut Yılmaz'ın dövdürülmesiydi. Yılmaz Almanya'ya yaptığı seyahat dönüşünde kiraladığı özel uçak ile Budapeşte'ye uğrar. Yanında Cavit Kavak ve eşleri vardır. Mesut Yılmaz akşam yemeği sonrası Cavit Kavak'la beraber kaldıkları otelin kumarhanesine çıkar ve oyun oynamaya başlar. Veysel Özerdem isimli şahıs Mesut Yılmaz'ı orada görür ve hemen telefonla Türkiye'deki arkadaşına bildirir. Türkiye'deki arkadaşım benim haberimi bekle deyip birkaç telefon görüşmesi yapar. O görüşmeler sonrasında tekrar aradığı Veysel Özerdem'e şu talimatı verir. Hemen Mesut Yılmaz'ı yumrukla. Veysel Özerdem oyun oynayan Yılmaz'a saldırır. Fail kimdi? İlginç ayrıntı bu olayın anında basına servis edilmesiydi. Orada İhlas Haber Ajansı kullanıldı. Tanıdıkları muhabire bu haberi verip anında servis ettirdiler. Mesut Yılmaz'a yapılan bu saldırı ülkede büyük yankı yaptı. Olayı Susurluk Çetesi diye adlandırılan gruba bağlayanlar olduğu gibi Tansu Özer Çiller ile irtibatlandıranlar da oldu. Ancak bunların hiçbiri kanıtlanamadı. Mesut Yılmaz bir yıl sonra başbakan olduktan sonra Veysel Özerdem'i buldurup konuştu ve bilgiler aldı. Lakin hiçbir açıklama yapmadı. Susurluk'ta afişe olan bu çeteler Türkiye'de uzun yıllar derin devlet olarak sunuldu. Oysa hadise siyasetten destek alan bazı devlet görevlilerinin kural ve kanun tanımamalarıydı. Tam tersine gizli ve derin devletin olduğu büyük ülkelerde devlet içinde böyle çeteleşmelere asla izin verilmez. Azerbaycan'da darbe teşebbüsü ve Demirel. 1990'ların ortalarında tanık olunan bir başka tuhaf olay Azerbaycan'da yapılan darbe teşebbüsüdür. MHP ile MİT'in bazı unsurlarının katıldığı o darbe girişimindeki faciayı Demirel önlemiştir. Akademisyen Ferman Demirkol gibi isimlerin içinde olduğu bu teşebbüs Rus istihbaratı tarafından öğrenilip Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e bildirildi. Cumhurbaşkanı Demirel de aynı zaman diliminde Aliyev'i arayarak kendisini darbe konusunda uyardı ve teşebbüs edenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmediklerini bildirdi. Demirel tarafından Haydar Aliyev'e verilen bu haber, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin üstüne düşecek gölgeyi ve husumeti bertaraf etti. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 122.